Ayrım 21 Miras Robert Ludlow Sayfa 233 31. Bölüm. Londra'nın 57 mil güneydoğusunda deniz kıyısında bir tatil beldesi olan Ramogate yer alır. Kasabanın yakınlarında ana yoldan uzakta ufak bir tahta kulübe vardı. Sabahın alacakaranlığında kulübenin iki penceresinden hafif bir ışık sızıyordu. Kulübenin biraz ötesinde daha büyük bir yapı vardı. Bu yapı bir zamanlar ahır görevini görüyordu. Şimdi ise tek motorlu iki uçak için hangar olarak kullanılıyordu. Uçaklardan birini gri giysileri içinde üç adam tekerleklerle çekiyorlardı. Kulübenin içinde saçları kazınmış adam bir masaya oturmuş kahve içip ekmek atıştırıyordu. Sağ gözünün üzerindeki kırmızılık iltihaplanmıştı. Adam devamlı olarak elini alnına götürüyordu. Önündeki mesajı okuduktan sonra kağıdı ona getirmiş olan üniformalı sürücüye baktı. Mesajın kapsamı onu çok öfkelendirmişti. Marki artık çok ileri gidiyor. Münih'ten gelen buyruklar gayet açıktı. Rawlinslar Amerika'da öldürülmeyeceklerdi. Zürih'e getirilmeleri gerekiyordu. Zürih'te öldürüleceklerdi. Kaygı duymaya gerek yok. Ölümleri hiçbir kuşku uyandırmamacasına planlanmıştı. Marki sizin bunu bilmenizi istiyordu. Bir kaza gibi göründü olay. Kime? Allah kahretsin kime? Canınız cehenneme. Münih risk almak istemiyor. Zürih'te riskli olmazdı. Ulster Scarlet iskemleden kalkarak tarlaya açılan pencereye yürüdü. Uçağı hazır olmak üzereydi. Kalkmadan önce öfkesinin yatışmasını umuyordu. Kızgınken uçmaktan hoşlanmazdı. Böyle zamanlarda havadayken yanlışlar yapardı. Baskılar arttıkça da öfkesi birlikte yükseliyordu. Allah kahretsin Berthold'u. Kuşkusuz ki Rawlins'in öldürülmesi gerekiyordu. Cartwright'ın bulunuşundan paniğe kapılan Rawlins damadına Elizabeth Scarlatti'yi öldürmesini buyurdu. Kadını artık annesi olarak düşünmüyordu. Yalnız Elizabeth Scarlatti'ydi onun için bundan böyle. Ama Rawlins'i 3000 mil ötede öldürtmek çılgınlıktı. Soruları kimin sorduğunu nereden bilebilirlerdi ve bunun giderek Berthold'a bağlanacağını da. Neyse olanlar olmuş diye konuşmaya başladı Labiş. Ne? Scarlet pencereden geri döndü kararını vermişti. Marki ayrıca da Boothroyd'un başına gelenler ne olursa olsun onunla kurulabilecek bütün bağlantıların Rawlins'lerle birlikte gömüldüğünü bilmenizi istedi. Pek öyle sayılmaz Labiş. Scarlet alçak sesle konuşuyordu ama sesi çok sertti. Münih Marki Berthold'a Rawlins'leri İsviçre'ye getirtmesi için kesin buyruk vermişti. Buyruklara karşı geldi, yazık oldu. Efendim, monsieur, Scarlet iskemlesinin arkalığında duran uçuş ceketine uzandı. Yalnız iki kelime kullandı. Öldür onu, monsieur. Öldür onu, Marki Berthold'u öldüren de bugün. Monsieur, duyduklarıma inanamıyorum. Dinle beni, ben açıklama yapmam. Münih'e vardığım zaman o aptal köpoğlu köpeğin öldüğünü bildiren bir telgrafın beni beklemesini istiyorum. Ve Labiş, onu sen öldüreceksin ve bundan kimsenin kuşkusu olmayacak. Şimdi soruşturmalarla uğraşamayız. Sonra tekrar buraya tarlaya dön. Uçakla memleketin dışına çıkacağız. Monsieur, 15 yıldır Marki'nin yanında çalışıyorum. Bana çok iyi davranmıştır hep. Yapamam.
Ne dedin?
Monsieur, Fransız dizlerinin üzerine çöktü. Benden böyle bir şey istemeyin.
İstemiyorum, buyuruyorum, Münih buyuruyor.
Berthold ve oğulları firmasının 3. katında kocaman geçiş salonu vardı. Salonun ucundaki 14. Louis kapıları kuşkusuz Marki Berthold'un çalışma odasına açılıyorlardı. Sağ tarafta 6 tane deri koltuk yarım daire biçiminde dizilmişti. Ortalarında yuvarlak bir kahve masası duruyordu. Masanın üzerinde toplumsal ve endüstriyel açıdan en gözde dergiler sıralanmıştı. Sol tarafta da altın yaldızlı beyaz masanın ardında son derece çekici esmer bir kadın oturuyordu. Kadının siyah bukleleri alnına düşüyordu. Canfield bütün bunları ilk gördüğünün yanında önemsemiyordu bile. Asansörün kapısını açtığında duvarlardaki renk bileşimi onu çok sarsmıştı. Duvarlar kızıl kırmızıydı. Tavanın kenarlarından ise siyah kadifeler sarkıyordu. Aman tanrım dedi kendi kendine. 3500 mil uzakta başka bir giriş salonundayım gibi. Koltuklarında dergi okuyan iki adam yan yana oturuyorlardı. Sağlarında da sürücü üniforması giymiş bir adam şapkası elinde ayakta duruyordu. Canfield masaya yaklaştı. Daha ağzını açmadan bukleri sekreter onu karşıladı.
Bay Canfield?
Evet.
Markey hemen içeri girmenizi istiyor efendim.
Kız ayağa kalkmış beyaz kapılara doğru yürüyordu. Canfield solda oturan adamın canının bu işe sıkıldığını anlamıştı. Adam birkaç kez Allah kahretsin diye mırıldandıktan sonra tekrar dergisine döndü.
İyi akşamlar Bay Canfield.
Chateau Yarolt'un 4. markesi büyük beyaz masasının ardında ayağa kalkarak elini uzattı. Tanışmıyoruz ama Elizabeth Scarlatti'den gelen bir elçi bizim için her zaman bekletilmeyecek bir konuktur. Lütfen oturun. Bertolt tam Canfield'ın düşündüğü gibiydi. Belki biraz daha kısaydı. Bakımlı, oldukça yakışıklı, son derece erkek görünüşlü ve bir opera yapısını doldurabilecek kadar güçlü bir sese sahip bir adam. Ama bütün bu erkekçe görünüşe rağmen adamın yine de yapmacık, hatta belki de kadınımsı bir yönü de var gibiydi. Belki fazlasıyla modaya uygun olan giysileri onu böyle gösteriyordu. ''Nasılsınız?'' Canfield gülümseyerek Fransız'ın elini sıktı. ''Size Monsieur Bertolt mu yoksa Sayın Marki mi demem gerek. Hangisini kullanmam gerektiğinden pek emin değilim.''
''Sizin vatandaşlarınızın bana verdikleri bir sürü hiç de hoş olmayan lakap sayabilirim.''
Marki güldü. ''Ama lütfen Fransız geleneğine uyarak bana yalnızca Bertolt deyin. Markilik artık çok modası geçmiş bir kavram.'' Fransız gülerek tekrar yerine oturmadan önce Canfield'ın masanın önündeki koltuğa yerleşmesini bekledi. Chateau Yarolt'un 4. markesi Jacques-Louis Amon çok sevimli bir adamdı ve Canfield de bunu kabullenmek zorunda kalmıştı.
''Benim için programınızı değiştirdiğinizden ötürü teşekkür ederim.''
''Programlarda yürüyen yaşam çok sıkıcı oluyor değil mi?''
''Zamanınızı harcamayın efendim. Elizabeth Scarlatti sizinle görüşmek istiyor.'' Jacques Bertolt iskemlesinde arkaya yaslandığında ürkmüş gibi görünüyordu.
''Görüşmek mi? Hangi konuda?''
''Elizabeth biliyor Bertolt. Bilmesi gereken kadarını biliyor. Sizinle karşılaşmak istiyor.''
''Madame Scarlatti ile karşılaşmaktan kıvanç duyarım ama ne tartışabileceğimizi pek düşünemiyorum.''
''Belki de oğlundan söz edersiniz, Ulster Scarlett'ten.''
Bertolt bakışlarını yoğun bir biçimde Canfield'a dikmişti.
''Benim bu konuda söyleyecek sözüm yok Monsieur. Gazeteleri okuyan herkes gibi onun birkaç ay önce kaybolduğunu biliyorum, o kadar.''
''Zürih hakkında hiçbir şey bilmiyor musunuz?''
Jacques Bertolt birdenbire dimdik oturdu. ''Ne, Zürih mi?''
''Zürih işini biliyoruz.''
''Bu bir şaka mı?''
''Hayır, Zürih'te 14 kişi, belki de 15.'nin Elizabeth Scarlatti olmasını istiyordunuz.'' Canfield, Bertolt'un soluk alışını duyabiliyordu.
''Bu bilgiyi nereden aldınız? Neden söz ediyorsunuz?''
''Ulster Scarlett, buraya niçin geldiğimi sanıyorsunuz?''
''Size inanmıyorum, neden söz ettiğinizi de anlayamıyorum.''
Bertolt ayağa kalkmıştı. ''Kadın çok ilgili bu konuyla, oğlu için değil, sizin için ve de diğerleri için. Size bir önerisi var. Ben sizin yerinizde olsaydım bir kez dinlerdim bu önerinin ne olduğunu.''
''Ama benim yerimde değilsiniz Monsieur. Üzgünüm ama artık gitmeniz gerektiğini söylemek zorundayım. Bertolt firmalarıyla Madame Scarlatti'nin ortak bir iş konusu yoktur.''
Canfield yerinden kımıldamadı. ''Onunla görüşmeniz hem kendiniz için hem de Zürih için iyi olur sanırım.''
''Beni tehdit mi ediyorsunuz?''
''Eğer konuşmazsanız kadın sert çarelere başvurabilir. Onun nedenli güçlü olduğunu hatırlatmama gerek yok. Oğluyla ilişkiniz var. Dün gece oğluyla karşılaştım Madame Scarlatti.'' Bertolt birkaç dakika sonra karşılık verdi.
''Dediklerinizin benimle hiçbir ilişkisi yok.''
''Haydi canım, halatı buldum. Savoy'daki toplantı odanızda bir dolabın içinde buldum. Alp halatını.''
''Ne?''
Duydunuz dediğimi, birbirimizi kandırmayı bırakalım. Firmamın özel odalarına mı girdiniz?
Evet ve bu yalnızca bir başlangıç. Elimizde bir liste var. Listedeki isimleri tanırsınız. Dode ve Almeida, vatandaşlarınız galiba. Olafsson, Landor, Thyssen, von Schnitzler, Kindor ve ah evet Bay Masterson ve Bay Leacock. Sizin şimdiki ortaklarınız sanırım. Daha bir sürüsünün isimlerini benden iyi bildiğinizden eminim.
Yeter, yeter Monsieur.
Marki Bertolt tekrar yavaşça yerine oturdu. Canfield'a bakıyordu.
Bekleyenler var. İşim bitince tekrar konuşuruz. Dışarıda bekleyin. Çabuk savarım onları.
Bertolt sekreterini çağırmak için düğmeye uzanırken Canfield ayağa kalktı.
Bay Canfield kalacak. İşlerimi hemen bitirmek istiyorum. İçeri her gelenle işim 5 dakikada bitmemişse araya gir. Ne? Labiş? Peki yolla onu içeri. Onları Labiş'e veririm.
Fransız elini cebine sokarak bir sürü anahtar çıkardı. Canfield büyük beyaz kapılara doğru yürüdü. Daha eli pirinç tokmağa dokunmadan solundaki kapı açılıvermişti.
Özür dilerim Monsieur dedi üniformalı adam. İşte anahtar Labiş.
Teşekkür ederim Sayın Marki. Üzgünüm ama size bir not getirdim. Sürücü kapıyı kapatıp içeri girdi. Canfield sekretere gülümsedi. Yarım daire içinde çizilmiş koltuklara doğru gitti. Oturan iki adam başlarını kaldırıp ona bakınca Canfield de onları selamladı. Bertold'un ofisinin girişine en yakın koltuğa oturarak London Illustrated News dergisini eline aldı. Adamlardan kendine daha yakın olanı oldukça tedirgin görünüyordu. Yerinde duramıyor gibi bir hali vardı. Punch dergisinin sayfalarını çeviriyordu ama dergiyi okumadığı belliydi. Diğer adam ise Quarterly Review'un bir makalesine dalmıştı. Tedirgin ve sabırsız görünen adamın gayet olağan bir davranışı Canfield'ın bir anda bütün dikkatini ona vermesine neden olmuştu. Adam sol elini ceketinin cebinden çıkarıp bileğini çevirerek kol saatine bakmıştı. Adamın kol düğmeleri kumaştandı. Üzerinde kırmızı siyah iki çizgi vardı. Kalpurnia'da Charles Boothroyd'un üzerinde de aynı kol düğmeleri bulunmuştu. Marki'nin duvarlarındaki renkler de kırmızı ve siyahtı. Sabırsız adam Canfield'ın bakışının farkına varmıştı. Hemen elini tekrar cebine sokarak kolunu yanına sarkıttı.
Saatinize bakmaya çalışıyordum. Benimki ileri gidiyor da. 4:20 geçiyor.
Teşekkürler. Sabırsız adam kollarını önünde kavuşturarak arkasına yaslandı. Bıkkın bir hali vardı. Diğer adam Basil kendini gevşetmezsen kalpten gideceksin dedi.
Sana göre hava hoş Arthur ama ben bir toplantıya geç kaldım. Jaka bugünün çok dolu olduğunu söylemiştim ama gelmem için üsteledi.
O da bir şeyi tutturdu mu?
Çok kaba olabiliyor bazen.
Konuşmanın ardından 5 dakikalık bir sessizlik oldu. Sekreterin masasından kağıt ışırtıları geliyordu yalnızca. Büyük beyaz kapının sol kanadı açıldı ve sürücü göründü. Adam kapıyı kapattıktan sonra tokmağı bir kez daha iyice emin olmak istercesine yokladı. Canfield bu davranışı garipsemişti. Üniformalı adam sekreterin yanına giderek kadına bir şeyler fısıldadı. Adamın söylediklerine kadın tedirgin bir bakışla karşılık verdi. Adam omuzlarını silkerek asansörün yanındaki bir kapının ardında kayboldu. Canfield kapının merdivenlere açıldığını sanıyordu. Sekreter elindeki kağıtları büyük bir sarı zarfın içine koyarken ''Üzgünüm beyler ama Marki Bertolt bu öğleden sonra başka kimseyle görüşemeyecek. Özür dileriz.''
''Buraya bakın küçük hanım.'' Sabırsız adam ayağı fırlamıştı. ''Çok saygısız bir davranış bu. Ben 45 dakikadır burada Marki'nin arzusuyla bekliyorum. Arzularının canı cehenneme.''
''Özür dilerim efendim. Hoşnutsuzluğunu kendilerine iletirim.''
''Daha da fazlasını yapacaksınız. Monsieur Bertold da benimle görüşene kadar burada bekleyeceğimi de ileteceksiniz.''
Çalımla tekrar yerine oturdu. Arthur ismindeki adam ayağa kalkarak asansöre doğru yürüdü.
Allah aşkına Fransızların davranışlarını düzeltebileceğini sanma. İnsanlar bunun için 100 yıllardır uğraşıyorlar. Hadi gel Basil, Dorchester'a uğrarız. Gelemem Arthur, burada kalacağım.
Nasıl istersen sonra ara beni.
Kenfield sabırsız Basil'in yanında oturmaya devam etti. Bertolt dışarı çıkmadan oradan bir yere ayrılmayacağını gayet iyi biliyordu. Basil bu iş için en iyi silahtı. ''Marki'yi bir kez daha arayın lütfen bayan'' dedi Basil. Sekreter telefonu çevirdi hem de birkaç kez. Hiç karşılık alamamıştı. Kenfield telaşlanmıştı. Ayağa kalkarak büyük beyaz kapıya gitti ve kapıyı vurdu. Karşılık gelmemişti. Kapıyı açmaya çalıştı, kilitliydi. Basil de yerinden kalktı. Bukleli sekreter masasının ardında ayakta duruyordu. Devamlı olarak patronunun odasını arıyordu elindeki telefonun ziline basarak. ''Kapıyı açın.'' diye buyurdu Kenfield. ''Ah, bilemem ki.'' ''Ben biliyorum, bana bir anahtar bulun.'' Kız masasının üst çekmecesini açmak üzereyken durup Amerikalı'ya baktı. ''Belki de beklesek daha iyi olur.'' ''Allah kahretsin, anahtarı verin.'' ''Peki efendim.'' Kız bir anahtarlıktan bir anahtarı ayırarak Kenfield'a uzattı. Adam çabucak kapının kilidini açtı. Önlerinde Fransız beyaz masanın üzerine yığılmış yatıyordu, ağzından kan damlıyordu. Dışarı sarkmış olan dili şişmişti, gözleri yuvalarından fırlamıştı. Boynu tam çene çizgisinin altında şişmişti. Ustaca boğazlanmıştı adam. Kız çığlık atıyordu ama düşüp bayılmamıştı. Basil ürpererek tekrar tekrar ''Ah Tanrım!'' diyordu. Kenfield ölünün yanına giderek bileğini tuttu. Bıraktığında ölünün eli tekrar masaya düştü. Kızın çığlıkları giderek yükseliyordu. İki orta yaşlı yönetmen bekleme odasına daldılar. Açık kapının ardından manzara apaçık görünüyordu ikisine de. Biri merdivenlere doğru korku içinde Bertold'un odasına yaklaştı. ''Aman Tanrım!'' Bir dakika içinde firmada çalışanlar merdivenlerde koşuşturarak kapıyı tıkamaya başlamışlardı. Kenfield sekreterin çığlıklarını durdurabilmek için kızı sarsıyordu. Kıza devamlı olarak polisi aramasını söylüyordu ama kız onu dinlemiyordu. Kenfield polisi kendi aramak istemiyordu. Çünkü bu aklını konuşmaya verebilmesini gerektiriyordu. Halbuki o çevresindeki herkesi özellikle de Basil'i iyice gözleyebilmek istiyordu. Uzun boylu gösterişli kır saçlı bir adam kalabalığın arasından geçerek sekreterle Kenfield'ın yanına geldi. ''Bayan Richards, Bayan Richards ne oldu?''
''Kapıyı açtığımızda onu böyle bulduk, hepsi bu.'' diye bağırdı Kenfield giderek çoğalan gürültünün üzerinden.
Sonra Kenfield soruyu soran adama yakından baktı. ''Onu daha önce nerede görmüştü?'' Belki de hiç görmemişti. Adamın benzerleriyle doluydu Scarlatti'lerin dünyası. İyice yapıştırılmış bıyığına dek. ''Polisi aradınız mı?'' diye sordu adam.
Kenfield, Basil'in kapıları tutmuş, coşkun kalabalığı yermeye çalıştığını gördü.
''Hayır, polis çağırmadık.'' Basil kaçıyordu. ''Haydi çağırın polisi, kapıyı kapatsak iyi olur.''
Kapıyı kapamaya gidermiş gibi yaparak Basil'in ardına takıldı. Gösterişli adam Kenfield'ın yakasına yapıştı.
''Evet, bırakın beni. Adınız ne delikanlı?''
''Ne?''
''Adınızı sordum.''
''Derek, James Derek. Hadi şimdi polisi arayın.''
Kenfield adamın bileğini tutarak olanca gücüyle damarına bastı. Adam elini aceleyle geri çekerken Kenfield da Basil'in ardından gidebilmek için kalabalığın içine daldı. Bıyıklı adam sekretere dönerek ''Adını duydunuz mu Bayan Richards?'' diye sordu.
Kız ağlıyordu. ''Evet efendim, Derrin'di galiba veya Derrick. İlk adı da James.''
Bıyıklı adam dikkatle sekretere baktı. Kız duymuşladı. ''Polisi çağırın Bayan Richards.''
''Peki Bay Poole.''
Poole denilen adam kalabalığın içinden geçmeye çalışıyordu. Bir an önce odasına varıp tek başına olmak istiyordu. Onlar yapmışlardı bunu. Zürih'teki adamlardı Jack'ın ölümünü buyuran. En sevgili arkadaşı olan Jack ona herkesten daha yakındı. Ona her şeyi veren, her olanağı sağlayan adamdı. Onun için severek adam öldürürdü Poole. Ödeyeceklerdi bunu hem de nasıl. Ama bir sürü soru vardı. Kenfield ismi hakkında yalan söylemişti. Ya Elizabeth Scarlatti sorunu ne olacaktı? Ama hepsinden önemli olan biçimsiz Heinrich Kröger. Poole Kröger'in Elizabeth Scarlatti'nin oğlu olduğundan emindi. Emindi çünkü Bertolt söylemişti bunu ona. Acaba başka bilen var mı diye düşündü. Üçüncü katın sahanlığında değişik derecelerde bunalım geçiren Bertolt memurları arasından Kenfield Basil'in bir kat alttaki trabzandan sarktığını gördü. Kenfield bağırmaya başladı. Açılın, açılın, doktor bekliyorlar, onu yukarı getirmem gerek, açılın. Attığı blöf biraz da olsa tutmuştu. Artık daha rahat ilerleyebiliyordu insanların arasında. Birinci kata vardığı zaman Basil gözden kaybolmuştu. Canfield ön kapıdan fırlayarak sokağa çıktı. Basil güneye doğru yarım blok ötede hafifçe topallayarak bir taksi çağırmaya çalışıyordu. Aceleyle koşarken düştüğünden pantolonunun diz yerleri çamura bulanmıştı. Bertolt ve oğullarının değişik pencerelerinden hala bağırıp çağrışmalar geliyordu. Gürültüyü duyan yayalar yapının önünde toplanıyorlardı. Canfield topallayan adama doğru kalabalığı yararak ilerledi. Bir taksi durunca Basil otomobilin kapısına yapıştı. Tam kapıyı açıp içeri girerken Canfield da taksinin yanına gelerek adamın kapıyı kapatmasını engelledi ve o da adamın ardından arkaya bindi. Basil'i biraz iterek kendine yer açtı.
''Hey, ne yapıyorsunuz?''
Basil korkmuştu ama sesini yükseltmemişti. Sürücü bir önüne bir de geride toplanan kalabalığa bakıyordu. Basil kendine fazla dikkat çekmek istemiyordu. Basil'e düşünme fırsatı tanımadan Amerikalı İngiliz'in sağ eline yapışarak paltosunun kolunu bileğinin üzerine sıvadı. Basil'in kolunu bükerek kırmızı siyah kol düğmesini ortaya çıkardı.
''Zürih, Basil'' diye fısıldadı Canfield.
''Ne diyorsun sen?''
''Allah'ın aptalı, ben senin tarafındanım veya eğer seni yaşatırlarsa öyle kalacağım.''
''Aman tanrım, aman tanrım!'' diye söylendi Basil.
Amerikalı Basil'in elini bıraktı. İngiliz'i hiç umursamamışçasına dimdik önüne bakıyordu.
''Aptalın birisin, bunu biliyorsun değil mi?'' ''Tanımıyorum ki ben seni, hiç tanımıyorum.''
Basil bayılmak üzereydi. ''Değiştir bu teraneyi, sana benden başkası yardım edemez.''
''Buraya bak, benim bu işte hiç ilgim yok, bekleme odasında seninle birlikteydim.''
''Onu ben de biliyorum. İşi sürücünün becerdiği apaçık ortada. Ama bazı insanlar niçin kaçtığını öğrenmek isteyeceklerdir. Belki de işin tamamlandığından emin olmak istiyordun.''
''Çok saçma bu.''
''Döne sen niçin kaçtın?''
''Ben...
''Şimdi konuşmayalım. Şöyle 10-15 dakika bizi görebilecekleri bir yere gidebilir miyiz? Ortalardan kaybolduğunu sansınlar istemiyorum da.''
''Sürücüye adresi ver.''
21. ayrımın sonu. Sayfa 244.